Ayrım 10.
Sanıyorum ikinci gündü. Tarık Ziya ikincinin kardeşi Aren'e köpek diye bağırdı. Özür dilemesi istenince bu defa da bize sabahtan beri küfrediliyor dedi, yuhalandı. Kongre öğleden sonraya tatil edilmek zorunda kalındı. Öğleden sonra Boran eteğindeki taşları döktü. Aybar'ın zannedildiği gibi kendisinin dostu olmadığını, evde bile sizli bizli konuştuklarını anlattı. Herkes herkesi siyasi ahlak ve dürüstlük noksanı ile suçluyordu. Bu kargaşa içinde seçimlere gidildi ve Aybar adam akıllı zorlandı. Hafızam beni yanıltmıyorsa Aybar'ın listesi 121 oy alırken muhalefet aydınlarından Şaban Erik 118, MDD'ciler 5-10 oy topladılar. Ancak MDD'ciler ikinci kongreden itibaren tip içindeki muhalefetle ilişkiye girmişlerdi. Bu kongredeki bölünmüşlükten yararlanmakta gecikmediler. Özellikle de Aybar'ı destekleyen örgüt birimleri genel başkanın gün geçtikçe zayıflamasından sonra MDD hareketinin yuvaları haline gelmeye başladılar ki bunda teorik yetersizliğinde önemli bir rol olduğunu sanıyorum. Ama bence esas mesele oportünizmdir. Bir gün önce parti görüşünü savunan mesela Rasih Nuri İleri gibi bir adam ertesi gün MDD derneği üyesi olabiliyordu. Rodoplu iktidar uğruna birbirinizden başka teoriyi de yediniz derken haklıydı. Bu noktada geri dönmemiz lazım. Türk Solu isimli dergi 1967 yılında yayınlanmaya ve Mihri Belli'nin işçi sınıfının öncülüğünü reddeden görüşlerini savunmaya başladı. Mevlana-vari bir yaklaşımla demokratik devrim olsun da nasıl ve kimin önderliğinde olursa olsun diyen Belli, zamanla Cunta'dan medet umarak 12 Mart muhtırasını destekleyenlerin de başında geldi. Şöyle bir mantık güdüyordu. Bir kere bizim ordumuz halktan gelen ve milli geleneği olan bir ordudur ve bu niteliği ile başka ülkelerin ordularına benzemez. Batı'da sosyalizm ve antimilitarizm hep birlikte gitmiştir. Ama bu durum Türkiye gerçeklerine hiç uymayan bir durumdur. Bizde ilerici ve sosyalist doğrultudaki hareketlerin hemen hepsi ya ordunun başarısıdır ya da hiç değilse ordu bu hareketlerin karşısında yer almamıştır. Öteki ülkelerin tarihinde sık sık görülen asker tarafından bastırılan halkçı ileri hareketler bizim tarihimizde yoktur. Kurtuluş Savaşı'nın Türk burjuvazisi adına hareket eden asker sivil aydın zümrenin önderliğinde bir savaş olduğu tezi yanlıştır. Zaten o dönemde Türkiye'de Mustafa Kemal ve arkadaşlarına hükmedecek güçte bir burjuvazi de yoktu. Aynı şekilde komprador Kemalist Türkiye'de teşvik görmediği gibi yabancı mülkiyeti olan müesseselerde bir bir millileştirilmişti. Bu bakımdan Kemalizmle sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar olmadığı gibi 27 Mayıs hareketi de filizlenmeye başlayan karşı devrimi durdurmaya yönelik bir harekettir. 27 Mayıs Türk toplumunda yarım yüzyıllık tarihi olan sosyalist birikimin dışarı vurmasına imkan tanımıştır. Dolayısıyla Türk ordusunu Türk halkından ayırma çabalarına karşı çıkmalı, emekçi halkla ordumuz arasına uçurum kazma girişimlerine karşı koymalıyız. Mihri Belli tip programının genel niteliği bakımından bir milli demokratik devrim programı olması nedeniyle doğru bir program olduğunu da söylüyordu. Şu farkla ki bizim eşyayı adıyla çağırmamıza karşılık onlar milli demokratik devrim programı altında demokratik devrim aşamasını reddetmek gibi sosyalizmin bilimiyle bağdaşmayan bir duruma, bir çelişkiye düşmektedirler. Dahası, bu sadece sosyalizmin bilmini bilmemelerinden ötürü değildir. Bu oportunist statükocu tutumlarını gizlemek için keskin sosyalist görünme çabalarındandır. Metin abi adam tam bir küçük burjuva sosyalisti diyordu. Cuntayı savunmak için tarihi değiştirmek dahil elinden geleni yapıyor. Başarılı da oluyordu. Yıllar sonra 12 Eylül'de 5 yıl yatan acilci bir arkadaşı hatırlıyorum. Elindeki kaleşi havaya kaldırıp lisenin önünde bir sallıyordum, herkes acilci oluyordu diyordu. Benzer şekilde Mihri de Mısır Cezayir diyerek gençliği hayran bırakıyordu. O sıralarda 1968 yayınlanmaya başlayan Aydınlık dergisi MDD'nin sesi oldu. Dergi Türkiye tarihini, junta muhabbetini haklı çıkaracak şekilde düzenlemeye koyuldu. Yazarlarından Haluk Şahin'e göre Türkiye proletaryası devrime öncülük edecek objektif ve subjektif şartlara sahip olmadığı için Avcıoğlu'nun milliyetçi devrimciler bir kez daha ön planda rol oynamaya aday gözükmektedirler. Saptaması doğruydu. Somut şartların somut tahlilinden hareket eder ve idealizme sapmazsak daha bir süre Türkiye'deki devrimci harekette asker sivil aydın zümrenin önemli bir rol oynayacağını görürüz. Bugünlerde yurt çapında esas mücadele işbirlikçilerle bu kuvvet arasında cereyan etmektedir. Halil Berktay da Cunta'yı doğrulayanlar arasındaydı. İşçi sınıfının gelişimini sağlayacak koşulların ortaya çıkabilmesi için küçük burjuvazinin asker sivil aydın zümre tarafından yapılacak bir milli demokratik hareket aşamasından geçilmesinin zorunlu olduğunu söylüyordu. Bunlar vahim saptamalardı. Ama bence daha da vahimi şövenizme alenen davetiye çıkarılmasıydı. Atatürk'ün en büyük çabası genç kuşaklara Türk milli gururunu telkin etmek olmuştur diyen Mihri Belli, milli gurur iyi şeydir diye sürdürüyordu. Milli gurur insanı sosyalizme götürür. En sağlam sosyalistler o yoldan gelmişlerdir sosyalizme. Bir adamda gerçek milli gurur varsa korkma. Er geç temel ilkelerde birleşirsin onunla. Er geç dünyada Türk olarak başı dik yaşamanın, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizmin dünya yüzünden silinmesiyle mümkün olabileceğinde anlaşılacaktır. Bunu ben kendimden bilirim. Bizim delikanlılığımızda biz bir Türk dünyaya bedeldir, ne mutlu Türk'üm diyene sloganlarını ciddiye alan kuşaktık. Mihri Belli'nin Sakine'nin tüylerini diken diken ettiğini gördüm. Daha sonraları da Şira'nın renginin attığını. Atatürkçü olarak en derin milli gurur içindesin. Saptamasının küçük burjuva sapması olduğunu nefretle ifade ediyorlardı ki haklıydılar. MDD hareketinin tip içindeki muhalefeti etkilediğini söylemiştim. Hareketi teorik planda başarısız kılmak için 1969 Mayıs'ında bir başka muhalifin, AREN'in yönetiminde bir dergi çıktı. Emek. Behice Hanım'ın da yazdığı Emek, sosyalist devrim tezinin gelişmesine ciddi ölçüde katkıda bulundu. Hatta sosyalist devrimi savunanlar elinde önemli bir ideolojik silah oldu. Öte yandan Aybar işçi oylarının yetmeyeceğinin farkındaydı. Alenen köylüye döndü. Seçimler yaklaşıyordu. Başa güreşmek bir yana, silinmemek için canhıraş bir gayretle oy avcılığına girişildi. Mesela partinin amblemi değişti. Kasketli bir köylü resmi kondu. Devrimci ağırlığı köylü teşkil ediyor. Üstelik işçiler küçük esnaf ve köylüler kadar ezilmemektedirler denilmeye başlandı. Bu da yetmedi. Adıyaman'dan bir toprak ağası aday gösterildi. Ne ki hiçbiri işe yaramadı. 10 Ekim 1969 seçimleri ciddi bir oy kaybıyla sonuçlandı. Başarısızlığın bedelinin tümüyle Aybar'a yüklenmesi haksızlıktı. Ama öyle oldu. 15 Kasım 1969'da toplanan Genel Yönetim Kurulu, partimizin bugün içinde bulunduğu durumdan kurtarılıp tüzüğün amaç ve karakter maddesi doğrultusunda sosyalist çizgiye yeniden oturtulabilmesi için ilk adım olarak Aybar yönetiminin derhal son bulmasına karar verdi. İzleyen kongreler kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Ancak Aybarcılar hemen hiç görünmüyor. MDD'ciler ile sosyalist devrimciler çarpışıyorlardı. Daha önce de bahsettiğim gibi Aybarcıların yerini MDD'ciler almış gibiydi. Her ikisinin de köylü ideolojisinden yola çıktığını hatırlarsanız bunun pek şaşırtıcı olmadığını anlarsınız. Kaldı ki Aybarcılar yılların ihmal edilmişliği ile teorik planda MDD'cilere karşı duracak halde değildiler. Buna bir de MDD'cilerin her kongrede olay çıkarmak, dandik delege listeleri düzenlemek, zayıf oldukları kongreleri engellemek, hatta kaba kuvvete başvurmak gibi yöntemleri eklenince kaybetmeleri kaçınılmaz oluyordu. Önce de söylediğim gibi MDD'ciler tipi ellerine geçiremezlerse yok etmeye karar vermişlerdi. Ancak ele geçirdikleri zamanda partiyle uğraşmanın burjuvazinin tuzağına düşmek, yapacakları yığınla iş varken burada vakit öldürmenin anlamsız olduğunu söyleyerek kapıya kilit vurup gittiler. İzleyen aylarda tam bir yağma yaşandı. Daktilo, masa sandalye gibi demirbaşları götürdüler, binlerce liralık borç taktılar. Komplo teorilerinin tuzağına düşmek pahasına, bu yağmanın, daha doğrusu bu hıncın altında yaklaşan 12 Mart muhtırasını desteklemeyeceği belli olan tipi etkisizleştirmek gayretine yattığını söyleyebilirim. Ne ki o yıl Milli Demokratik Devrimciler de parçalandılar. Mihri Belli başkanlığındaki Aydınlık Sosyalist Dergi ve Türk Solu çevresindeki hareket, Doğu Perinçek'in başını çektiği proleter devrimci aydınlıkçılar, Deniz Gezmiş liderliğindeki Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, daha sonra da Mahir Çaya'nın THKPC hareketi olmak üzere dörde ayrıldı. Bunlardan beyaz aydınlıkçılar, aydınlık SD tipin artık sona erdiği gerekçesiyle tip içindeki mücadeleyi terk etmiş örgüt için başlangıç örgütlenmesi yolunda karar almıştı diye bilinen Perinçekçiler, Doğulu delegeler ve sendikacılar üç ayrı grup halinde dördüncü büyük olan kongrede 29-31 Ekim 1970 yerlerini aldılar. Aybar'ın gelmediği kongrede kongre başkan adayları dahi farklıydı. Sonuçta Türkiye'nin önündeki devrimci aşamanın milli demokratik devrim olduğu tezinin ve buna dayandırılan milli demokratik devrim stratejisinin Türkiye için geçerli olmadığı kararı alındı. Milli demokratik devrim önerisinin ve hareketinin Türkiye'de kapitalizme ve burjuvaziye karşı mücadeleyi reddedip veya erteleyip devrimci sınıflar mücadelesinin hedefi olarak feodalizmi ve feodal toprak ağlarını göstermekle devrimci hareketi gerçek hedefinden saptırdığı, sınıf mücadelesini antikapitalist özünden boşalttığı ve böylece burjuvaziye taviz verdiği, Türkiye kapitalizmi emperyalizm aşamasındaki dünya kapitalist sistemiyle bütünleştiğine ve emperyalizmin ülke içindeki toplumsal tabanını oluşturduğuna göre, Milli Demokratik Devrim Hareketi'nin emperyalizme karşı mücadeleyi de baltalayacağı, eylem alanında da Milli Demokratik Devrim Hareketi'nin hangi ad altında yürütülürse yürütülsün ve kendi içinde kaç parçaya bölünürse bölünsün, Türkiye İşçi Partisi'ni yıkmak, dağıtmak, etkisiz hale getirmek maksadını artık hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde güttüğü konusunda kesin yargıya vararak, Türkiye için Milli Demokratik Devrim aşamasını savunmanın Türkiye İşçi Partisi üyeliği ile asla bağdaşmadığını beyan eder. Bu arada Sakine ile benim Doğulu delegeleri, Doğu Devrimci Kültür Ocakları, bir yıl kadar önce Ağustos 1969'da Ankara'da kurulmuştu. Destekleyen genç grubun arasında yer aldığımızı söylemeliyim. Silvan'a o yılın baharında gitmiştim. Kürtlere karşı müthiş bir duygudaşlık besliyordum. Halklar sorunu gündeme geldiğinde avazım çıktığı kadar, doğuda özgürlük, halklara hürriyet, faşizme nihayet, kahrolsun şövenizm diye desteklediğimizi hatırlıyorum. Sonuçta Kürt ve Türk sosyalistlerinin parti içinde omuz omuza çalışmalarının gerektiği şeklinde bir karar çıktı. Buna karşın Kürt delegeleri yönetimde görev almayı reddettiler. Zaten karar çıkar çıkmaz da ayrıldılar. Karar tasarısı aynen şöyledir: Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi. Türkiye'nin doğusunda Kürt halkının yaşamakta olduğunu, Kürt halkı üzerinde baştan beri hakim sınıfların faşist iktidarlarının zaman zaman kanlı zulüm niteliğine bürünen baskı ve terör, asimilasyon politikası uyguladıklarını, Kürt halkının yaşadığı bölgenin Türkiye'nin öteki bölgelerine oranla geri kalmış olmasının temel nedenlerinden birinin kapitalizmin eşitsiz gelişme kanununa ek olarak bu bölgede Kürt halkının yaşadığı gerçeğini göz önüne alan hakim sınıf iktidarlarının güttükleri ekonomik ve sosyal politikaların bir sonucu olduğunu. Bu nedenle Doğu sorununu bir bölgedeki kalkınma sorunu olarak ele almanın, hakim sınıf iktidarının şöven milliyetçi görüşlerinin ve tutumunun uzantısından başka bir şey olmadığını, Kürt halkını anayasal vatandaşlık haklarını kullanmak ve diğer tüm demokratik özlem ve isteklerini gerçekleştirmek yolundaki mücadelesinin bütün antidemokratik, faşist, baskıcı, şöven milliyetçi akımların amansız düşmanı olan partimiz tarafından desteklenmesinin olağan ve zorunlu bir devrimci görev olduğunu, Kürt halkının gelişen demokratik özlem ve isteklerini ifade ve gerçekleştirme mücadelesi ile işçi sınıfının ve onun öncü örgütü, partimizin öncülüğünde yürütülen sosyalist devrim mücadelesini tek bir devrimci dalga halinde bütünleştirmek için, Kürt ve Türk sosyalistlerinin parti içinde omuz omuza çalışmalarının gerektiğini, Kürt halkına karşı uygulanan ırkçı, milliyetçi, şöven burjuva ideolojisinin partililer, sosyalistler ve bütün işçi ve diğer emekçi yığınlar arasında yerle bir edilmesini sağlamanın, partinin ideolojik mücadelesini ve gelişmesinin temel ve devamlı davası olduğunu, partinin Kürt sorununa işçi sınıfı sosyalist devrim mücadelesinin gerekleri açısından baktığını kabul ve ilan eder. 4. Kongrede Behice Boran parti başkanı oldu. Şubat'ta toplanan genel yönetim kurulu önce parti amblemini eski haline getirdi. Sonra da olağanüstü kongre istemini basına açıkladığı bir mektubu gerekçe göstererek Mehmet Ali Aybar'ı kesin ihraç talebiyle merkez haysiyete verdi. 30 oyla alınan karar, red oyu hiç yoktu, çok ağırdı. Partiye karşı baskıların arttığı bu günlerde bir de kendisi partiye yüklenerek sürdüre geldiği jurnalciliği bir kere daha perçinleyerek burjuvazinin partiyi çökertme gayretlerine yardımcı olmada Aybar'ın hesapları içindedir. Aybar ertesi gün istifa etti. Bürokratik Türkiye İşçi Partisi'nden istifa ediyorum. Bağımsız Türkiye sosyalizmi için mücadele devam edecektir. Bir yıl kadar sonra da 12 Mart parti kapatıldı. En gencimiz olan Nuri'nin dışında Spartaküs Komünü'nün tümü tipten geçmiştir. Metin abi ile ben Cebeci, Sakine Altında, Şevki Yenidoğan ilçelerinde kayıtlıydık. Tiple birlikte bizim de savrulmamız kaçınılmazdı. Ancak komünün parçalanmasına, cezaevlerinde yıllarımızı bırakmamıza parti dışı hareketler neden oldu. Benim kuşağımın mektebi Türkiye İşçi Partisi ise pazar okulu da Nuke Türkiye sayfa 13 yazanın notu. Fikir Kulüpleri Federasyonu'dur. Nuri ilk fikir kulübü Demokrat Parti'nin son yıllarında bir küçük burjuva aydınlar hareketi olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eyleme geçti. Cumhuriyet Halk Partisi paralelinde Demokrat Parti'ye karşı yürütülen muhalefetin bir parçası olmaya çalıştı diye küçümsemişti. Sonradan 27 Mayıs 1961 Anayasası'nın sağladığı nispi özgürlük ortamı içinde, küçük burjuva sol gevezeliklerin yapıldığı içine kapanık ufak bir grup olarak kaldı. Daha sonraları, tipli oportunist yönetici Kliğin, Sadun Aren'i kastediyordu, kontrolünde pasifist diskotekçiler demeye başladı. Diskli işçi simsarlarıyla anlaşıp sendikal mücadeleyi sosyalist mücadele gibi yutturmaya çalışıyorlardı. Benim ilk kavradığım FKF ise 1965 yılında daha henüz tipin bir yan örgütü gibi çalışan FKF'dir. 1965'in birçok bakımdan bir dönüm noktası olduğunu anımsayacaksınız. Bunun bir nedeni seçimleri AP'nin kazanmış olmasına karşın tipin bir varlık olarak ortaya çıkması, diğeri ise bu başarının kışkırttığı iktidar heveslerinin ortaya dökülmesidir. 1965 aynı zamanda TKP'nin tipe açık tavır aldığı yıldır. Bir seçim bildirgesi yayınlayıp tipi sekter olmakla suçlamışlardı ki, bu tutumlarında aynı yılda toplanan Komintern'in 7. Kongresinin kapitalist ülkelerle barış içinde bir arada yaşamak kararı vardır. Nitekim yine tip kökenli Esad Adil, Türkiye Sosyalist Partisi'nin kurucusu, tipi işçi sınıfı esas olmak üzere önder kadrolar aydın olmalı hükmüyle eleştiriyordu. Komintern'in kararı Milli Demokratik Cephecileri de yüreklendirdi. Doğan Avcıoğlu tipe, yönde, aynı doğrultuda çattı. Öncü olan işçi sınıfı değil, işçi sınıfının öncüsü olan partisidir. İşçi ve köylü olmak partinin yönetiminde en ufak bir imtiyaz sağlamaya yol açmaz. Partide ilerlemeyi mümkün kılacak tek ölçü üyenin sosyalistliğidir. 3 yıl kadar sonra 1968'de FKF'nin başına geçecek olan Doğu Perinçek'e göre yön, ordudaki ilericilerin darbesine bel bağlayan milliyetçi çizgide bir hareketti. Ama bu saptaması Perinçek'i tip muhalefet hareketinin önderlerinden olmaktan alakoymuyordu. Avcıoğlu'nun bugün artık adi bir kurnazlık olarak değerlendirdiğim bir başka çıkışını hatırlıyorum. Sanırım 1966'daydık. Avcıoğlu, Türkiye kapitalist metotla kalkındığı takdirde ortaya çıkacak sınıf çatışmasından komünizm yararlanacaktır diye korkuttuktan sonra, oysa kalkınmada tek metot sosyalizm yolu seçilirse buna meydan verilmeyecektir diyor. İlk merhalede sosyalizm bir emrivaki olmalıdır. Bu davranışla tereddüt içinde olan Atatürkçü milliyetçi gruba, 27 Mayıs'ın tasfiye edilmiş ya da iş başındaki kadrolarına, muhalefet partilerinin ve bilhassa bazı liderlerin çevresinde toplanmış, devletçi görüşe sahip olan kimselere bir çeşit baskı uygulanabilir diye sürdürüyordu. Şimdi tabii emrivakiden konuşmaya başlayınca bunun doğal sonucu kaba kuvvettir ki, kaba kuvvetin karşılığı bende o zaman da yoktu, sonra da olamadı. Bu bakımdan o zamanki Perinçek'in köylere dönük MDD'ciliğini, Avcıoğlu'nun elitist MDD'ciliğine tercih ediyordum. Ama gençlik parlamentarizme hapsolmak istemiyordu. Daha önce de değindiğim gibi seçimle gelecek, daha da kötüsü seçimle gidecek olan tip heyecanlarını yelpazelemiyordu. Partiyi ele geçirdikten sonra bir kenara itip silahlı devrim peşine düşecekleri öngörülmeliydi diye düşünüyorum. Nitekim öyle de oldu. Unutmayalım ki Lenin diye devrim silahlı olur diyen tartışmasız bir lider de vardı. 1968'den itibaren Mihri Belli önderliğindeki MDD stratejisini savunan anlayış, bir bütün olarak gençlik eylemlerine ve genel olarak Türkiye sol hareketine hakim oldu. Tüm dinamik unsurlar bu anlayış çevresinde şekillendiler. Perinçek'i Ankara Hukuk Fakültesi'nde tanıdım. Benim okula girdiğim yıl 1964 mezun oluyordu. Daha sonra doktora yapmak için kaldı. 1968'de FKF başkanlığına aday olduğunda Mihri Belli ekibine karşı onu destekledim. Ancak aynı yılın Ekim'inde Boran, Aren, Sargın, Şaban Erik ve Minnetullah Haydaroğlu'nun beşli önergeleri Aybar'ı yerinden etmeye yetmeyince genel merkez FKF üzerindeki etkisini artırdı. Bu defa da onlar Perinçek'i MDD'ci olduğu gerekçesiyle uzaklaştırdılar. Yusuf Küpeli başkan oldu. Oysa 1968'de doğruğa çıkan öğrenci hareketleriyle birlikte FKF tip çizgisini çoktan aşmıştı. O kadar ki Perinçek'in kendisi bile küçük eylem gruplarının bireysel eylemlere yönelme eğilimlerini kınıyor, kitle eylemlerine dönülmesini istiyordu.